ayrım 6, sayfa 60. Buraya kadar erkeklerin utancıyla uğraşmanın çok da çaba gerektirdiğini gördük. Ama sözünü etmek istediğim başka bir teknik daha var. Hiç çaba gerektirmiyor ama öğrenmesi en zor olanı sessizlik. Bir erkek kendisini utandıran bir şeyi ortaya koyacak cesareti bulduğunda bazen hiçbir şey söylememek en iyisidir. Örneğin, erkek arkadaşınız sizi patronuyla konuşamadığını ya da ona karşı kendini savunamadığını söylüyorsa, onu derin olmayan ve konunun üzerinde durmayan bir sessizlikle dinlemek, utancından etkilenmedim, başka bir diyeceğim var mı demek anlamına gelir. Başka bir de işte tepki göstermezseniz verdiğiniz mesaj abartacak bir şey yok olacaktır. Bu da eşinizi düşünmekten kurtaracaktır. Bununla birlikte genelde eleştirel bir insansanız ya da uğraştığınız erkek şüpheci bir tipse seçmeniz gereken teknik bu olmamalıdır. Bu durumda sessizlik dile getirilmeyen bir onaylama olarak yorumlanacaktır. Siz de utanç içindeyseniz doğru bir şekilde ortak utançtan duyulan korku olarak da yorumlanacaktır. Sessiz tedavi tekniği bilinçli olmayan utançta da yararlıdır. Sistem analisti olan bekar bir danışmanım rüyasında iş yerindeki bilgisayarda pornografik görüntüler baktığını anlattı. Aniden içeri biri girdi. Ben kanalı değiştirmeye çalıştım ama düğme kırıktı. Çok kızdım. Monitörü kaptığım gibi yere fırlattım. Ona rüyasının çağrıştırdıklarını sorduğumda iş yerindeki insanlarla ilişkilerinden, odasının kapısını kapatamadığından ve bilgisayarın kendisine yarattığı hayal kırıklığından söz etti. Ve rüyasının mahremiyete duyduğu ihtiyaç ve işte kendini bilimsiz hissetme duygusu şeklinde yorumladı. Tam devam edecekken rüyayla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum ama yine de söyleyeceğim. Rüyadan bir gece önce porno bir film kiralamıştım dedi. Bir başka danışmanım olsa şok içinde ve inanmadan bunun rüyayla bir ilgisi olmadığını mı düşünüyorsun diyerek tepki gösterebilirdim. Ama ona göstermedim. O da görüyorsunuz porno seyretmekten dolayı kendimi kötü hissettiğimi düşünmüyorum diyerek görüşünü tekrarladı. Ve devam etti. Sessizliğimin nedeni şuydu. Akılda bir adam açıkça görüneni görmemekte direniyorsa yalan söylüyor olma ihtimali daha düşük, inkar ediyor olma ihtimali daha yüksektir. Bu danışmanım porno film seyretmekten duyduğu utancın bilincinde değildi. Sessiz tedavi bu vakada iki kat daha avantajlıydı. Birincisi, porno seyretmekle ilgili bilinçsiz rastgele itirafı, daha önce bundan söz etmemişti. Eleştirici ve zalim bir akıl sağlığı hakemi olarak algılıyor, olabileceği kişiyi etkilememişti. İkincisi, bu topun onun sahasında kalmasına neden olmuştu. Şimdi kafasındaki mantığın rüyası karşısında gölgede kalışını kendi başına sorgulamak zorundaydı. Bu bazen bilinçli olmayanı bilince sürmenin en iyi yoludur. Elbette benim tamamen yanılıyor olmam ve danışmanımın yetişkinin eğlencesinden utanç duymaksızın zevk alıyor olması da mümkündü. Sessiz kalmak için bu da iyi bir nedendi. Bu noktaya kadar kabul etme ve açıklığın her tür utanca devam olduğunu söylediysem de şimdi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Beyniniz dağılacak kadar da açık fikirli olmayın. Suç gibi utanç da yararlı bir amaca hizmet edebilir. Bazen de kendimizden utanmalıyız. Terapist ya da aslında böyle özel konuşmaların içinde olan herhangi biri her şey mübah ya da ben sapığım, sen de sapıksın, bizde bir sorun yok tavrı içindeyse karşısındakinin sapkının içinde bulunabilecek düşmanlığı kabul edip sorumluluğunu alma fırsatından mahrum bırakır. Öyleyse sözünü ettiğim çeşitli tekniklerin de destekleyicisi olmaktan çok tarafsız olması tesadüf değildir. Örneğin soru sormak açılmaya bir davettir. Cevabı onaylamanın gelişkin bir biçimi değil. Ama diğer yandan utanç hissetmemiz gereken zamanın genel kabulün bize dayattığı zaman olması gerekmez. Örneğin bir danışmanım en sevdiği cinsel fantezisini büyük bir utançla anlatmaya başladı. Utancıyla epeyce bir mücadele ettikten sonra fantezinin aslında lisede yaşadığı gerçek bir cinsel ilişkiye dayandığını açıkladı. Bir kızı yatılı kaldığı okuldaki odasına çağırmış, kız da bütün gece kendisiyle seks yapması için ona yalvarmıştı. O tereddüt ettikçe kız daha çok yalvarmış ve bu onu müthiş uyarmıştı. Fantaziyi anlamak ve utancı gereksiz olarak yok saymak benim için ve sanırım herkes için çok kolay olurdu. Ama danışmanımın değerlendirmesini dinledikçe işte size sessizliğin bir başka iyi kullanımı. Utancının nedenlerini yavaş yavaş yüzeye çıktı. Sonuçta danışmanım, yüreğinin derinliklerinde bunun kadınları reddetmek ve onlara hükmetmekle ilgili bir fantazi olduğunu bilmediği için utandığı ortaya çıktı. Danışmanımın o sırada bilmediği fantazisinin annesiyle erken dönem ilişkilerindeki güç dengesini değiştirmeye yönelik cinselleştirilmiş bir girişim olmasıydı. Utancının nedeni ancak kendisini kabul etmeyen ve hükmeden annesine duyduğu öfkeyi fark ettiğinde çözüldü. Bu olay, bilinç dışı dünyasında olağan ve sıradan olanın aslında daha sapkın, dolayısıyla da tuhaftan daha mantıklı bir şekilde utandırıcı olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda psikiyatr Harris'i Texulbia'nın güvence vermek işe yaramaz demesinin nedenini de açıklıyor. Açık fikirlilik ve hoşgörülü erkeklerin bir iletişim engeli olarak utancı yenmelerine yardımcı olabilir. Bu, onları utancı yaşamaktan tamamen kurtarmakla aynı şey değildir. Bu gerçekçi bir hedef olmayabilir ama erkeklerin utanç meselesini halletmelerine yardımcı olmak konusunda ilerleme kaydetmek istiyorsak psikolojilerinin daha derinliklerine inmeliyiz. Duygu yokluğu. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Belki de bir şeyler değişiyor diye düşündüm. Arka arkaya üçüncü erkek müşteri ofise giderken bu kitabın konusunun yaratabileceği izlenimin aksine ben genellikle dünyayı erkekler ve kadınlar diye ikiye ayırmam. Ama bilinçaltımda uğursuz günde Wall Street'teki bu göğü delen lüks fakat steril ofiste beni görmeye gelenlerin erkekler değil de kadınlar olmasını bekliyormuşum. Birkaç gün önce bu yatırım şirketinin ortaklarından biri aramıştı. Şirkette çalışanlar birbiriyle konuşmak isterlerse oraya gelip birkaç saat geçirebilir miydim? Öğrenmek istiyordu. Korkunç bir haber almışlardı. Şirketin çok sevilen elemanlarından kıdemli bir yönetici sekreteri trafik kazasında ölmüştü. Şirkete vardığımda beni bilgilendirdi ve ofisine doğru yöneltti. "Neden burada beklemiyorsunuz?" dedi. "Herkese sizin burada olduğunuzu söyledim. Bunları aldığımızı da kocaman mavun masasının üzerinde duran çeşit çeşit kurabiyeyi ve kahveyi işaret ettikten sonra açıkladı. Bu insanların gelmesini kolaylaştırabilir diye düşündüm. Kurabiyelerle ilgili olarak bir şey demedim ama içten içe şüphelendim. Bu çocuklar için yapılabilecek bir şey diye geçirdim aklımdan. Ama ya yetişkinler? Bu yatırım uzmanının benden daha iyi bir psikolog olduğu ya da sadece arkadaşlarını benden daha iyi tanıdığı görüldü. Şaşırtıcı bir şekilde ofise ilk göz atan, ben geldikten bir saat sonra tam gitmeye hazırlandığım bir sırada şık bir İtalyan takım elbisesi giymiş, uzun boylu, gözlüklü ve kurabiyelerin yerine soran bir adamdı. Konuşmak için içeriye davet ettiğimde, hayır aslında ben yalnızca kurabiyeler için geldim ama belki bir kahvede içerim. Konuşmak mı? Konuşulacak ne var ki? Hepimiz öleceğiz. Öyle değil mi? Dedi. Sonra oturdu. Ve sonraki 15 dakikayı hayat bölümünden söz ederek geçirdik. Babasını 23 yaşındayken annesini ise yalnızca 2 yıl önce kaybetmişti. İçeri gelen ikinci adam genç yaşta erkek kardeşini kaybetmişti. Kurabiyeler için gelmemişti ama konuşacak fazla bir şey olmadığını düşünüyordu. Yine de yarım saat kaldı. Giderken beni baştan aşağı süzdü ve bu ilk demek istiyorum ki daha önce hiç psikolog görmemiştim dedi. Çok sarsıcı olmalı diyerek dalga geçtim. Gülerek çıkarken o kadar da korkutucu görünmüyorsunuz dedi. Üçüncü adam da sadece kurabiyeler için gelmişti. Doğrudan ben her şeyi içselleştiren ve bunlarla kendi kendine baş etmeye çalışan biriyim dedi. Laf oradan son 5 yıldır karısıyla beraber kısırlığa karşı verdikleri mücadeleye geldi. Bu konuda gerçekçi ve serin kanlıydı. Ama konuşmamız tuhaf bir biçimde beni bu ofise getiren olayın odanın panoramik New York limanı manzarasıyla da ya da kurabiyelerle hiç de bağdaşmayan ölüm gerçeğinin etrafında dolaşıyordu. İstatistiklerin bilmiyorum ama söylenenlere bakılırsa erkekler açılmaya giderek daha fazla istek duyuyorlar. Bu yeni bir haber. Bayat haber ise erkeklerin konuşma biçimlerinin fazla değişmemiş olması. Bir çalışma arkadaşlarının ani ölümüyle ilgili duygularını tartışmak istedikleri için ofise uğrayan bu 3 erkek de sonuçta duyguları hakkında hiçbir şey konuşmadılar. Bunun yerine kendi kayıplarıyla ilgili gerçekler, kendi ölümlükleri ve hayatın anlamından söz ettiler ki bunların hepsi düşünceydi, duygu değil. Yine de garip bir şekilde etkilendim. Bunu daha önceden defalarca yapmış biri olarak geleneksel kadın yasında olduğu gibi duyguların dışa vurulmasını bekliyordum. Ama ilginçtir ki erkeklerin bu daha akli yaklaşımı beni sanki bir yakınımı kaybetmişim gibi duygulara boğdu. Buna karşılık Benzer durumlardaki kadınların açık duyguları, sanki duygularının yapılandırmaya ve muhafazaya ihtiyacı varmış gibi, bende daha çok düşünce ve fikir uyandırmıştı. Korkunç ölüler. Erkeklerin kayıpları akli bir tepkileri vardı. Düşüncesiyle yeni değildir. Doğal olarak yardım istemedikleri de. Tolstoy'un en etkileyici karakterlerinden biri olan Savaş ve Barış'taki Prens Andrei, karısının doğum sırasında ölmesini zihinleştirilmiş gerçek çatışmayla yüzleşmekten veya çatışmanın yarattığı duygulardan kaçınmak için bir sorunun sadece zihinsel terimlerle düşünülmesi, genelleştirilmesi. Depresyon denebilecek bir tepki gösterir. Tolstoy oldukça basit bir psikolojiyi karmaşık bir dilde ifade ederken, kişinin kayıp, üzüntü ve öfke duyduğu bilinçli bir kederlenme sürecini değil, Prens Andrei'nin kişiliğindeki değişmeyi betimler. Prens kahraman ve idealist bir erkekten bencil ve sinik birine dönüşür. Eğitimin ve tıbbın yoksulluklar içinde kötü olduğu görünüşü mantıklı bir şekilde irdeler. Tıp genelde kötüdür, der. Kimseyi iyileştirmez, yalnızca öldürür ya da en iyi ihtimalle herkesin ıstırabını uzatır. Bu düşünceleri arkadaşı Piotr'la tartıştığında bunların kendi yaşadığı ıstıraplarla açık bağlantısından söz edilmez ve tuhaf bir şekilde kendi konumunu tartışırken daha canlı ve ilgili olur. Bu bize çıkardığı sonuçlar ümitsizleştikçe bakışları canlanır diye anlatılır. Yine de okuyucu altta yatan kaybın ıstırabını hisseder. Elbette prensin arkadaşı Piotr bunu hisseder ve ah bu korkunç, korkunç. Böyle düşüncelerle nasıl yaşayabildiğini anlamıyorum diye karşılık verir. Sonunda akli duygusu yoksunu erkeğin yerine hissetme noktasına gelmemizin nedeni tam da bu basit doğrudan duyguların yokluğudur. Elbette aslında Prens Andrei'nin kaybı hissetmiyor değildir. Gerçek bunun neredeyse tam tersidir. Kayıptan dolayı öylesine yıkılmıştır ki duygularının karşısında her aracı kullanan güçlü bir savunma çıkarmak zorundadır. Oysa duygusal acısının önderliği ele geçirmesine izin vereceğine, hayata ilişkin derin inançlarını değiştirse daha iyi olurdu. Bu açıdan bakıldığında daha acılı duygulara tahammül edebilmeleri bakımından kadınlar psikolojik olarak erkeklerden daha güçlüdür. Ruhsal açıdan korkan erkekler ıstıraplarını felsefeye ya da etkinliklerine dönüştürürler. Ya da bazen büyük bir şakaya. İtalyan yönetmen Robert Benigni, Hayat Güzeldir adlı filminde bunu duygusal olarak yaklaşılmaz olana, Yahudi soykırımı, trajikomiğin psikolojisi ve sanatıyla yaklaşarak gerçekleştirmiştir. Filmde Chaplin'in vari bir karakter olan komik ve çocuksu garson baba, küçük oğlunun toplama kampının dehşetinden korumak için, kamp aslında bütün savaş, çocuklar için düzenlenmiş büyük bir hırsız polis oyunuymuş gibi yapar. Filmin etkileyici anlarından biri de çocuk oynamaktan vazgeçer, oyunu bırakıp eve dönmeye hazırdır. Yenilgi psikolojisini kullanan baba buna razı olur. Oyunu kötüler ve kazandıklarında, yani hayatta kaldıklarında alacakları ödülü önemsizleştirerek barakadan çıkar. Büyük bir kumar oynamaktadır. Gardiyanlar tarafından vurulabilecek olması bir yana, oyunu tutmaz ve çocuk yine de gitmek isterse ne olacaktır? Neyse ki oyunu tutar ve hayatta kalırlar. Böyle bir filmi çekmek için dahi olmak gerek. Ama ben böyle bir fikrin öncelikle bir erkeğin aklına gelebileceğini de düşünüyorum. Ayrıca bir kadının rolünü bu kadar duygularının işe karıştırmadan oynayabileceğini hayal etmek çok zor. Filmin başrol oyuncusu Benigni, filmin sonunda ilginç bir şekilde baba oğlunu kurtarıyor ama kendisini kurtaramıyor. Öte yandan sadece duygularıyla hareket ederek topluma kampına giren trende ikisini bulmayı seçen anne hayatta kalıyor. Yahudi soykırımı bir yana bırakıldığında bu birçok yönden baba oğul ilişkisini ele alan bir film. Duygular inkar edilmese de konuşulmuyor. Sonra da eylemlere, fantazilere ve düşüncelere dönüştürülüyor. Ama seyirci tıpkı Prens Andrei'nin karanlık zihinleştirilmesiyle karşı karşıya kalan okur gibi bu iki erkeğin var gücüyle hissetmemeye çalıştığı her şeyi bütün dokunaklığıyla hissediyor. Bu anlamda belki de bunun tam tersi olan kadınsı sanat biçimini opera ya da göz yaşartıcı Hollywood filmlerini oluşturuyor. Bunlar öyle duygusaldır ki erkekler yalnızca alay ederek ve uzak durarak tepki gösterirler. Şurası açık ki hissetmeyen erkeklerle her zaman empati kurmayız. Bazı erkekler duyguları psikolojik repertuarından söküp atmaya o kadar kendilerini kaptırmışlardır ki Bizi sıkar ve öfkelendirirler. Hayatlarının erken dönemlerinde acı bir kayıp yaşayan erkekler şu sendromu özellikle açıktırlar. Duyguları kendilerine iki yönlü çıkar sağlayacak, yani hem ölü ebeveynin acısını hissetmeyip hem de ona sadık ve yakın kalmalarını sağlayacak biçimde ebeveynleriyle birlikte gerçek ya da mecazi olarak ölür. Bu erkekler bir anlamda duygusal olarak psikolojik bir soykırımdan geçmişlerdir. Duygular açısından konuşursak en kötüsünü görmüşlerdir. Bu nedenle kaybedecek fazla bir şeyleri yoktur ve duygusal felsefeleri azın daha fazla olduğudur. Her şeyi sorgularlar ve her şeye gülerler. Gizli bir şeyleri yoktur. Böyle erkekler duyguları çok ulaşılmaz olduğundan evlilikte olduğu gibi psikoterapide de çabalarınızı boşa çıkarabilirler. Taştan su çıkaramazsınız ama zihinleri hissetmeyi beceremediklerini bilecek kadar gelişmiş olduğundan inanılmaz derecede üzücü olabilirler. Bu erkekleri betimlerken niyetim bunun genç yaşta ebeveyn kaybına verilen bir örnek, bir tepki olduğunu ima etmek değil, insanların tepkilerini biçimlendiren birçok değişken vardır. Ebeveyn ölümünün böyle bir karakter savunmasını harekete geçirecek tek erken kayıp ya da travma olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi anlatacağım danışanım bu açıdan isabetli bir örnek oluşturuyor. İstismar edildiğini hissetmeyi reddeden erkek. Bu danışanım diğerlerinin yanında terapiye başlama biçimi nedeniyle aklımda kalmış. Terapi görmek istemesinin nedeni bana anormal denecek ölçüde aklı başında gelmişti. Ama ben ne bilirim ki, ben bir psikoloğum, felsefeye açık bir ilgi duyan İngiliz bir yatırım danışmanı olan bu danışmanım ilk görüşmede bana psikanalize duyduğu merak yüzünden geldiğini söylemişti. Görüyorsunuz ki demişti, alabildiğine tutku duyduğum şey felsefe. Üniversitedeyken ya da buradaki ifadesiyle kolejdeyken Marksizmi, özellikle de kültürel determinizmin teorisini benimsedim. Şimdi orta yaşa yaklaşırken psikanalizi keşfetmenin tam sırası. Ama genç bir adam olarak Marksizmi sevmem de aynı nedenden dolayı. Yani özgür iradeye inanmadığım için. Bu konuda biraz şüpheci olduğumu söylemeliyim. Danışmanıma John diyelim. Hayatındaki tedavi arayışına girmesini gerektirecek kendisine sıkıntı ya da acı veren bir şey olup olmadığını sorduğumda gülümsedi ve olumsuz cevap verdi. Ama sonra epeyce eğlendiğini belli eder bir şekilde ekledi. Doğal olarak siz bilinçsiz olarak bir şeyden rahatsız olduğunu söyleyebilirsiniz. Buna itirazım, size bilinçaltının varlığını bağışlamayı istediğimden emin olamamam. Ama belki bana bu açıdan öğretmenlik edebilirsiniz ve canlı bir entelektüel tartışma yaşayabiliriz. Buna karşılık danışanıma neden gidip psikanalizle ilgili kitaplar okumadığını sorduğumda zekice, psikanalitik terapinin yalnızca zihinsel bir süreç olmayıp duygusal faktörlerin de rol oynadığını, bu nedenle de tedaviyi yaşamayan birinin teoriyi tamamen kavrayamayacağının farkında olduğunu söyledi. Bu sunum kafamı tamamen karıştırdı. Başlangıçta, ah harika, psikoterapinin teorisi ve uygulamasıyla ilgilenen bir danışan, çok fazla ortak noktamız var diye düşünmüştüm. Ama sonra terapist olmama rağmen en azından şimdilik aklımı kaybetmiş değilim. Bu tabloda bir yanlışlık olduğunu fark ettim. Aklı başında hiç kimsenin psikoterapi için gereken bu parayı, zamanı ve duygusal taahhütü yalnızca entelektüel meraktan dolayı vermeyeceğini düşündüm. Danışmanımın absürt duygusu da hoşuma gitmişti. Oyuncu tonlaması kendi sunumu ironiyle yaklaşabildiğini ortaya koyuyordu. Sonunda sıkıntı ve rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü bütün durumla ve benimle dalga geçiyor gibiydi. Hissetmeyen bir erkeğin muhatabında bu kadar çok duygu uyandırması ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bu görüşme bazı açılardan John'un tüm terapistini temsil eden bir görüşmeydi. Duygusuz kalmanın yollarını ararken neyi neden sorduğumu sorgulamaktan, ayakkabılarımı neden boyamadığımı sorgulamaya, görüşmede sıkıldığını iddia etmekten kendisini neredeyse uyuyakalacak kadar gevşemiş hissettiğini iddia etmeye, bekleme odasında kahve ve kurabiye ikram etmemi önermekten, kafasına, konuşmasına gerek kalmadan düşüncelerinizi izleyecek elektrot bağlamamı önermeye kadar birçok yaratıcı teknik kullandı. Bu fikirlerin kendi duygularından kaçınmak amacıyla beni eğlendirmek, kafamı dağıtmak veya salide getirmek için tasarlanmış üç kağıtlar olduğunu söylediğimde elbette öyle olduğunu, bir danışan olarak aklından geçenleri söyleyerek görevini yaptığını söylüyordu. Bunun terapiyle uzlaşma içindeymiş gibi görünürken Onu tahrip etmenin iyi bir yol olduğunu anlattığımda ise muzaffer bir edayla gülümsüyor ve işte yine aynı yere geldiniz Bay Groch. Bu psikanaliz teorisinin daha başından sakatlayan epistemolojik totajilerden biri. Eminim siz benden daha iyi biliyorsunuzdur ama yine de gibi şeyler diyordu. Bu görüşmelerde danışmanımla konuşurken güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyordum. Problem şuydu. John entelektüel bilmeceleriyle beni kapana kıstırmakta öylesine ustaydı ki ondan daha çok şey bildiğim halde ona her zaman karşı koyamıyordum. Böylece zaman zaman kendimi bırakıp onunla felsefi savaşlar yapmaya başladım. Ama sonra bunun beni duygusal olarak yozlaştırdığını, John'un gerçek terapi gündemine ihanet ettiğimi hissetmeye başladım. Sonunda ortaya çıktı ki John'un terapi gündeminden felsefeye eğlendirici hatta karmaşık hiçbir şey yoktu. Problemi sevmeyi becerememesiydi. Evet, evliydi. Evet, iki çocuğu vardı ve evet onlarla ilgiliydi. Ama içten içe karısını esas olarak bir cinsel nesne, çocuklarını da görev olarak görüyordu. Hiç aşık olmamıştı. Bedensel arzularını tatmin etmek gibi için genç yaşta evlenmişti. Sık sık çıktığı uzun iş gezilerinde eşini ve çocuklarını hiç özlemiyordu. Karşıma John'un kültürel geçmişi de eklediğimde üstü orta sınıf bir İngiliz banyolusunun üst katı üst kesimi, parlaklığı, başarısı ve mizah gücü bir yana bırakıldığında duygu yoksunu bir adamla karşı karşıyaydım. Çoğumuz karşılıksız aşk acısını tatmışızdır. Özlem, reddedilme ve kıskançlık. Bu durumun uyandırdığı duygulardan bazılarıdır. Kuşku yok ki reddedilen olmak, reddeden olmaktan çok daha acılıdır. Ama bazen bunun tersi de geçerlidir. Çünkü bizi seven birisini reddetmek, bir bakıma bizim kendi sevme yeteneğimizi sorgulamamızı gerektirir. Sevdiğimiz birisini kaybetmek üzücüdür. Ve şartlara bağlı olarak yıkıcı da olabilir. Ama sevme kapasitesini yitirmek, bir daha sevilebilme ümidini kaybetmek kadar duygusal kısırlığa da yol açabilir. Bu noktadan bakıldığında çok seven kadınlar daha dokunaklı, az seven erkekler daha trajiktir. İşte John'u böyle görüyorum. O kendisini mesafeli ama nazik biri olarak görse de altta yatan dile dökülmemiş çaresizliği gördüm. Ama bu çaresizlik neyle ilgiliydi? John neden aşk ümidinin hiçliğini duygusal tarafsızlığına dönüştürme ihtiyacı duyuyordu? Çocukluğunda yaşadığı bir ölüm ya da bir açık kayıp yoktu. Ama yalnızca insanlara karşı değil, hayatın kurallarına karşı da bir güven kaybı vardı. Bu arada artık bunu daha iyi gördüğümüzü umuyorum. John'la birlikte bu çocukluk deneyimini konuşmadan önce utanç, erkekler ağlamaz bahsine geri dönüşü olmayan bir adım atmamız gerekti. John'un durumunda bir çifte bozgun oldu bu. Utancından utanıyordu. Çünkü utanacak bir şey olmadığını biliyor ve bunda ısrar ediyordu. Böyle bir deneyim yaşayan herkes utançtan kıvranırdı. O başka. Burada anlatmaya çalıştığım şey çocuklukta yaşanmış cinsel taciz. John 5 yaşından 11 yaşına kadar düzenli aralıklarla ablasının erkek arkadaşından, daha sonra kocası cinsel taciz görmüştü. Sonunda bunu bana söylediğinde akıl dışı bir utanç duygusu içinde olduğunu kabul ettiği halde olayı taciz olarak tarif etmeyi reddetti. Ve bir hata yapıp o kelimeyi kullandığımda beni düzeltip uyardı. Bunun nedeni yalnızca John'un kendisini bağımsız bir düşünür olarak görmekten hoşlanması değil, taciz denen şeyle, sonunda bu terimle karar kılmıştık. İlgili anılarının tatsız olmasıydı. Öncelikle ilgiden hoşnutsuz olmadığını, hatta kendisini özel ve güçlü, sanki gerçekten bende olan ve ona istesem, verebileceğim ya da vermeyeceğim bir şey istiyormuşum gibi hissettiğini hatırladı. Benimle birlikte bu konuyu irdelerken taciz denen şeyin hukuksal ya da ahlaki yönlerinde değil, psikolojik yönüyle ilgileniyordu. Eğer bundan nefret etmediysem, hatta bundan zevk alabildiysem, o zaman bunu nasıl taciz olarak görebiliriz diye soruyordu. Kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin, John'un sorusu çocuklukta yaşanan istismarı korkunç kılan ve çocuğun kafasını allak bullak eden şeylerin çekirdeğini oluşturur. Bazen tecavüz ya da diğer şiddetli taciz durumlarında çocuğun deneyimini açık bir dehşetken, çoğu durumda duygusal tablo daha karmaşıktır. Çocuk kendisini istismar eden yetişkine çok bağlı olabilir ve ilişkinin bir yönünden cinsel değilse bile duygusal olarak zevk alabilir. Böyle olduğunda çocuk kendisini hep o kadar kötü değil ya da en azından ben de bir şeyler alıyorum ya da belki de hepsini ben uydurdum der. Çocuk bu düşüncelerle kendi dünyasında sevgi ve uyum ihtimalini korumak için içgüdüsel olarak yetişkini korumaya çalışır. Ama ne kadar çabalarsa çabalasın bunun yanlış olduğu, kullandığı ve yönlendirildiği, utanç ve suçluluk duymaya itildiği, bu gizli ilişkinin onun ailesine ve arkadaşlarına yabancılaştırdığı, erkekliğini ve cinselliğini sorgulaması gerektiğini, kendisini korku içinde ve hasta hissettiği bilgisinden kurtarmaz. Çoğu zaman olduğu gibi bu bilgi bastırıldığında ya da bilinçten çıkarıldığında, ayrıştırıldığında çocuk sevgiye ve gerçeğin kurallarına inanamaz. Şüpheci ve soğuk bir duruş alır ve duygusallığı, bağlılıkları reddeder. Cinsel tacizin sonuçları konusunda daha çok şey söylenebilir ve söylenmiştir. Ama duygu yokluğu, ne hissettiğini bilmiyorum açısından John'un durumu yalnızca hissetmemenin savunusu değil, bu onun zorunluluktan bir erdem yaratmasına yardım etmişti. Duyguların zihin üzerindeki çelişik gücünü örnekliyor. John'un duygulardan kaçınmak için zihnini denetleme girişimini geri tepti. Tam da bastırmaya çalıştığı duyguları ayaklanıp zihnin denetimini ele geçirdi. Geçmişi hakkında şu anda bildiklerimizin ışığında benimle ilk baştaki ilişkisini ele alalım. Bana psikanalizle ilgilendiğini söyledi. Bu onu sevmenin ve onu kendini özel hissetmesini sağlayacaktı. Bana kendi uzmanlık alanımda meydan okudu. Bu beni onun üzerinde egemenlik kurmaya kışkırtacaktı. Ama bana psikoterapinin yalnızca zihinsel bir süreç olmadığını bildiğini de söyledi. Bu bana onunla öncelikle entelektüel olarak ilgilenmemin bir hata olduğunu hatırlatacaktı. Burada özel bir entelektüel düzen olarak görülen şeyin aslında baştan çıkarma, egemenlik kurma ve gücü tersine çevirme gibi duygusal dinamiklerce harekete geçirildiğini hissediyor musunuz? Çocuk John'un tacizliği baştan çıkarmasından ki bu sanıldığı kadar zorlama bir ihtimal değil, söz etmiyorum. John bizim ilişkimizi tacizcisiyle yaşadığı duygusal deneyimi yeniden yaratan bir yörüngeye oturtarak beni baştan çıkardı. Ve tahmin edilebileceği gibi ilişkimiz ilerledikçe erken yaşta yaşadığı bu deneyimin duygusal yollarında gezindi. Ne yazık ki yeraltının o haşmetli öfke volkanına ulaşamadan bankası ona Londra'dan hayatta bir kez alabileceği bir iş teklifinde bulundu. Son görüşmemizde birbirimize veda ederken bana, belki taciz denen şeyle ilgili gözlemlerinizi İngiliz meslektaşlarınızdan birisiyle tartışırım dedi.